Ayrım 17, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 172. Müfettiş Novikov'un parti merkezinde memur ve diğer personelin müdürüyle görüşmesi 10 Ağustos sabahı saat 10'daydı. Şaşkınlıkla karşılanacağını, hatta atlatılacağını tahmin ettiği için biraz sinirliydi. Bay Zilin 3 parçalı kurşuni bir takım giymişti. Diş fırçasına benzeyen bıyığı ve çerçevesiz gözlüğüyle daha önceki çağların bir bürokrat havası uyandırıyordu. Gerçekten de öyleydi.
"Zamanım kısıtlı müfettiş. Sorununuz neyse söyleyin," diye konuya girdi.
"Tabii efendim, bir cani olması olasılığı bulunan bir adamın ölümünü araştırıyoruz. Bir soyguncu. Tanıklarımızdan biri adamın bu binanın çevresinde dolaştığını gördüğünü sanıyor. Ben de gece buraya girmeyi denemiş olduğundan şüpheleniyorum." Zilin soğuk bir gülümsemeyle karşılık verdi.
"Bundan kuşkuluyum. Problemli bir çağda yaşıyoruz müfettiş. Dolayısıyla bu binanın güvenliği çok sıkı olmak zorunda."
"Bunu duyduğuma sevindim. Siz bu adamı daha önce gördünüz mü acaba?"
Zilin'in fotoğrafa bakması bir saniyeden kısa sürdü. "Aman tanrım, Zaitsev."
"Kim dediniz?"
"Zaitsev, yaşlı temizlikçimiz. Bir soyguncu mu dediniz? Buna imkan yok."
"Bana Zaitsev'i anlatır mısınız lütfen?"
"Anlatacak bir şey yok. Yaklaşık bir yıl önce işe alınmıştı. Eski bir askerdi. Güvenilir birine benziyordu. Pazartesi ile cuma arası her gece büroları temizlemek için buraya gelirdi."
"Ama herhalde yakın zamanda değil."
"Hayır, günün birinde gelmez oldu. İki gece geçtikten sonra işi, kocası savaşta ölen bir dula vermek zorunda kaldım. Çok da temiz çalışan bir kadın."
"En son ne zaman geldi dediniz?"
Zilin bir dolabın başına giderek bir dosya çıkardı. Görünüşe bakılırsa burada her şey için bir dosya vardı. "İşte," dedi sonunda, "personelin çalışma saatlerinin kaydedildiği defter. Zaitsev 15 Temmuz gecesi her zamanki gibi gelmiş, her zamanki gibi temizliğini yapmış. Yine her zamanki gibi şafak sökmeden binadan ayrılmış. Ertesi gece gelmemiş, o zamandan beri de hiç görülmemiş. Şu sizin tanığınız adam onu sabaha doğru binadan çıkarken görmüş olacak. Zavallı hırsızlık falan yapmıyordu, sadece büroları temizliyordu."
"Novikov şimdi anlaşılıyor," dedi. Zilin azarlarcasına,
"Pek değil," dedi. "Onun bir soyguncu olduğunu söylediniz."
Buradan ayrılmasından iki gece sonra Kutuzovski Prospekt'teki bir apartman dairesine soygun amacıyla girenlerden biri olduğu söyleniyor. Ev sahibi onu tanıdı. Bir hafta sonra da ölü olarak bulundu.
"Zilin Resalet," diye homurdandı. "Bu suç ve cinayet dalgası tam bir hezeyan. Sizler buna karşı bir şeyler yapmalısınız."
Novikov omuzlarını silkti. "Çalışıyoruz ama onlar çok. Bizse birkaç kişiyiz. İşimizi yapmak istiyoruz ama yukarıdakilerden destek görmüyoruz."
"Bütün bunlar değişecek müfettiş. Bütün bunlar değişecek."
Zilin'in gözlerinde bir fanatizm parıltısı vardı.
6 ay sonra Bay Komarov Cumhurbaşkanımız olacak. O zaman yapılacak olan değişiklikleri görürsünüz. Konuşmalarını okumadınız mı? Suçluların üzerine fırtına gibi ineceğini söylüyor. Büyük adam, umarım oyunuza güvenebiliriz."
"Buna ne şüphe? Evet, sizde o temizlikçinin adresi var mı?"
Zilin adresi bir kağıt parçasının üstüne karaladı ve Novikov'a uzattı.
Leonid Zaitsev'in kızının gözleri yaşlıydı ama kadere boyun eğmiş görünüyordu. Fotoğrafa baktı ve başını eğdi. Sonra oturma odasının bir duvarı boyunca uzanan sedire baktı. Hiç değilse şimdi biraz daha fazla yer olacaktı. Bu evde bir cenaze töreni için para olmadığı kesindi. İyisi mi Moskova Belediyesi bu işi üstlensindi. Minik dairede olduğu gibi morgda da yer sorunu vardı. En azından Volski dosyayı kapatabilecekti. Cinayet masasına gelince Zaitsev cinayeti öbür %97 ile birlikte tozlanıp unutulacaktı.
Langley, Eylül 1988. Sovyet delegasyonu üyelerinin listesi usulen Dışişleri Bakanlığından CIA'ya iletildi. Teorik fizik konulu Silikon Vadisi konferansı ilk tartışıldığı ve Sovyet Rusya'nın da bir delegasyon göndermesi önerisi ele alındığı sırada bu ülkenin kabul etmesi zayıf bir olasılık olarak görülüyordu. Ne var ki 1987 sonlarında Gorbaçov reformları etkisini göstermeye, Moskova'daki resmi tavırlarda bir yumuşama dikkati çekmeye başlıyordu.
Moskova'da konferansa küçük bir katılımcı grubu göndermeye razı olarak semineri düzenleyenleri şaşırttı. Adlar ve ayrıntılar göçmen bürosuna bildirilecek, orası da dışişlerinden gerekli araştırmanın yapılmasını isteyecekti. Sovyet Rusya bilimsel konularda o güne dek öylesine bir gizlilik uygulamıştı ki ancak bir avuç Sovyet yıldızının adları ve bilime katkıları batıda biliniyordu. Liste Langley'e ulaşınca Sovyet Doğu Avrupa bölümüne iletildi ve Monk'un eline geçti. Monk'un Moskova'daki iki ajanı düzenli şekilde haberler ulaştırıyorlardı. Doğu Berlin'deki Albay Turkin de KGB'nin Batı Almanya'daki faaliyetlerinin çökmesini sağlamaktaydı. Monk, Kaliforniya'daki Kasım Konferansı'na katılacak 8 Sovyet bilim adamının adını olağan kontrollerden geçirdiyse de hiçbir sonuç alamadı. CIA listedeki bilim adamlarından herhangi birini değil ajan olarak elde etmek, adını bile duymamıştı. Hiçbir sorundan yılmayan Monk son bir taktik denedi. CIA ile FBI'ın karşı casusu kanadı arasındaki ilişkiler daima gergin, bazen de resmen düşmanca olmuş, hele Howard olayından beri düşmanlık ağır basmıştı. Monk buna rağmen FBI'ya başvurmaya karar verdi. Büronun Birleşik Amerika'ya iltica edip kabul edilenlerin CIA'ya göre daha kapsamlı bir listesi olduğunu biliyordu. Asıl sorun FBI'ın yardımcı olup olmaması değil de Sovyetlerin Amerika'da bir akrabası olan bir bilim adamının Rusya'dan çıkmasına izin verip vermeyeceğiydi. Birleşik Amerika'da ailesi olmak KGB tarafından en önemli bir güvenlik sakıncası sayıldığından bu izni alamaması olasılığı kuvvetliydi. Listedeki 8 adlı ikisi FBI'ın iltica etmek isteyenler listesinde yer alıyordu. Bir kontrol adlardan birinin sadece rastlantı olduğunu ortaya koydu. Baltimore'daki ailenin gelecek Rus bilim adamıyla hiçbir ilgisi yoktu. Öbür ad garipti. Avusturya'daki bir transit kampındayken Viyana'daki Amerikan Büyükelçiliğine başvurup iltica talebinde bulunan ve kabul edilen Rus Yahudisi bir kadın. Amerika'dayken doğum yapmış ama oğlunu başka bir adla nüfusa kaydettirmişti. Şimdi New York'lu olan bayan Yevgenia Rozina oğlunu Ivan Ivanovich Brinov adıyla nüfusa kaydettirmişti. Monk bunun Ivan'ın oğlu Ivan anlamına geldiğini biliyordu. Çocuğun yasa dışı bir ilişkinin ürünü olduğu açıktı. Birleşik Amerika'daki bir ilişkinin mi, Avusturya'daki transit kampındaki bir ilişkinin mi, yoksa daha önceki bir ilişkinin mi ürünüydü? Sovyet bilim adamları listesindeki adlardan biri Profesör Doktor Ivan Y. Blinov'du. Bu olağan olmayan bir addı. Monk'un daha önce hiç görmediği bir ad. Hemen New York'a giderek Bayan Rosina'yı aradı. Müfettiş Novikov meslektaşı Volsky'ye iyi haberi işten sonra biralarını içerlerken vermeyi düşünüyordu. Yine kantindeydiler. Burada bira ucuzdu. Sabahı nerede geçirdiğimi tahmin et. Erkek düşkünü bir balerinin koynunda. Bu iyi olurdu ama Vatansever Güçler Birliği'nin merkezindeydim. Ne? Balık yolundaki o çöplükte miydin? Hayır, orası salt gösteriş için. Komarov'un gerçek karargahı Çevre Bulvarı yakınındaki çok şık bir villada. Dostum, bira senden. Baksana olayı senin için çözdüm. Hangisini? Minsk otoyolu çevresindeki ormanda bulunan ihtiyarcık. Vatansever Güçler Birliği merkezinde büro temizlikçisiyken biraz ek gelir uğruna soygun yapmaya kalkışmış. İşte ayrıntılar. Volsky Novikov'un ona verdiği kağıt üstünde bakışını gezdirdi. Şans vatansever güçlerin bugünlerde pek yüzüne gülmüyor gibime geliyor dedi sonunda. Nasıl yani? Komarov'un özel sekreteri de geçen ay gitmiş boğulmuş. İntihar mı? Hayır, öyle bir şey değil. Yüzmek için suya girmiş, bir daha da dışarı çıkmamış. Onu geçen hafta nehrin aşağısında sudan çıkardılar. Zeki bir pataloğumuz var. İç tarafında adamın adını taşıyan bir nişan halkası buldu. Sizin şu zeki pataloğa göre adam ne zaman suya girmiş? Yaklaşık Temmuz ortalarında. Novikov düşündü. Gerçekten de bira ısmarlasa iyi olurdu. Ne de olsa İngiliz'den 1000 İngiliz sterlini alacaktı. Şimdi ona biraz fazladan bilgi verebilecekti, hem de bedava olarak. New York, Eylül 1988.
Kadın yaklaşık 40 yaşlarında esmer, canlı ve de güzeldi. Oğlunu okuldan alıp eve döndüğü sırada adam oturduğu apartmanın girişinde bekliyordu. Çocuk 7 yaşında hareketli bir yumurcaktı. Adam kendini göçmen bürosunun bir görevlisi olarak tanıtınca kadının yüzünde tüm gülümseyiş silindi. Göçmen sözcüğü Amerika'da doğmamış herhangi biri için belgeleri kusursuz dahi olsa korku değilse bile endişe uyandırmaya yeterlidir. Kadının da adamı içeri almaktan başka seçeneği yoktu. Oğlan küçük ama son derece temiz dairenin mutfak masasının başında ev ödevleriyle meşgulken oturma odasında konuştular. Kadın savunmada ve tetikteydi. Ancak Monk 8 yıl önce Birleşik Amerika'ya kabul edilmek için savaştığı sırada karşılaştığı dobra ve somurtkan memurlara hiç benzemiyordu. Karizması ve sevimli bir gülümseyişi vardı. Kadın rahatlamaya başladı. ''Bizim durumumuzu bilirsiniz Bayan Rosina. Dosyaların gitgide daha çok dosyanın altında eziliyoruz. Bunlar tamam olduğu zaman patron sevinir. Sonra ne olur?'' ''Hiç. O dosyalar arşivin birinde tozlanıp unutulur. Ama o dosyaların içindeki bilgiler tamam olmadığı zaman patron sinirlenir. İşte o zaman da benim gibi küçük memurlar bilgileri tamamlamaya gönderilir.''
Genç kadın, ''Ne bilmek istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Belgelerim düzenli ve eksiksiz. Ekonomi çevirmeni olarak çalışıyorum. Hayatımı kazanıyor, vergilerimi ödüyorum. Birleşik Amerika'ya hiçbir paraya mal olmuyorum.''
''Orasını biliyoruz hanımefendi. Belgelerinizde hiçbir düzensizlik yok. Vatandaşlığa kabul edildiniz. Her şey yolunda. Sorun küçük Ivan'ı başka bir soyadıyla kaydettirmiş olmanız. Bunu niçin yaptınız?''
''Ona babasının adını verdim.''
''Tabii, bakın, yıl 1988, evli olmayan bir çiftin çocuğu bizim için sorun değil ama dosya dosyadır. Bize babasının adını verebilir misiniz lütfen?''
Genç kadın Ivan Yekdokimovich Blinov diye yanıt verdi.
''Harika, bu listedeki addı. Bütün Rusya'da böyle bir adın sahibi iki tane olamazdı.'' ''Monk, onu çok seviyordunuz değil mi?'' dedi.
Genç kadının gözlerine garip bir bakış geldi. Çok uzaklarda kalmış bir anıya dönmüş birinin gözlerindeki anlamdı bu.
''Evet,'' diye fısıldadı genç kadın. ''Lütfen bana Ivan'ı anlatın.'' Jason Monk'un türlü hünerleri arasında insanları konuşmaya razı etme yeteneği de yer alıyordu. Genç kadın 2 saat boyunca çocuk doğru olarak tamamladığı aritmetik ödeviyle yanlarına gelene kadar Monk'a oğlunun babasını anlattı. 1938'de Leningrad'da doğmuştu. Babası üniversitede fizik öğretmeni, annesi de matematik öğretmeniydi. Baba mucize eseri olarak Stalin'in savaştan önceki büyük tasfiye hareketlerini atlatmıştı. Ama 1942'deki Alman ablukası sırasında ölmüştü. Anne 5 yaşındaki Vanya kollarının arasında olduğu halde kurtarılmış ve 1942 kışında bir kamyon konvoyuyla Ladoga Gölü'nün buzlarını aşarak açlıktan kırılan kentten kaçmış, Urallardaki küçük bir kente yerleştirilmişlerdi. Çocuk burada büyümüştü. Annesi onun da bir gün babası gibi parlak bir bilim adamı olması idealine kendisini adamıştı. Ivan 18 yaşında Moskova'ya gitti. Sovyet Rusya'daki en saygın teknik öğretim kurumu olan Fizik Teknoloji Enstitüsü'ne girmeye çalışacaktı. Kabul edilmesine kendisi de şaşırdı. Mütevazı yaşam koşullarına rağmen babasının ünü, annesinin tutkusu, belki de genleri ve hiç kuşkusuz kendi çabaları sonucu etkilemişti. Adının sıradanlığına karşın enstitü nükleer silahların en üstün mucitlerinin yetiştiği yerdi. 6 yıl sonra hala genç bir adam olan Blinov'a bir bilim kentinde iş teklif edildi. Burası o kadar gizli bir yerdi ki varlığı Batı tarafından öğrenilene kadar yıllar geçecekti. Arzamas 16 genç dahi için hem ayrıcalıklı bir yuva hem de bir hapishane oldu. Orada koşullar Sovyet normlarına göre lüks sayılırdı. Dairesi küçük ama yalnızca ona aitti. Etrafta ülkenin herhangi başka bir yerindekinden daha iyi dükkanlar vardı. Ücret daha yüksekti. Araştırma olanakları ise sınırsızdı. Ve bütün bunlar ona aitti. Yoksun olduğu tek şey oradan gitme hakkıydı. Yılda bir kere onaylanan bir yerde ve normal fiyatın ufak bir kısmı karşılığında tatil yapma olanağı vardı. Ama sonra yine tel örgülerin arkasına dönme zorunluluğu, mektupların sansürü, telefonların dinlenmesi ve denetlenen dostluklar onu bekliyordu.
İvan daha 30'una gelmeden Valya ile evlendi. Karısı Arzamas 16'da kütüphaneci ve İngilizce öğretmeniydi. Kocasına bu dili öğretti. İvan böylece batıdan akan teknik yayınları orijinalinden okuyabilme fırsatını elde etti. Önceleri mutluydular ama zaman içinde hayatlarındaki bir eksiklik evliliklerini olumsuz etkilemeye başladı. Mutlaka bir çocuk istiyorlar fakat çocukları olmuyordu. İvan Blinov 1977 sonbaharında Kuzey Kafkaslardaki Kislovodsk kaplıcalarında kalırken Zenya Rozina ile tanıştı. Altın kafeste adet olduğu üzere karısı tatilini başka bir tarihte almak zorundaydı. Zenya 29 yaşında yani İvan'dan 10 yaş küçüktü. Boşanmış ve çocuksuz bir kadındı. Dinamik ve asi ruhluydu. Radyoda Amerika'nın sesiyle BBC'yi dinler, Varşova'da basılan ve iç sıkıcı kuralcı Sovyet yayınlarından daha liberal ve çok yönlü Poland gibi cüretkâr dergileri okurdu. Dünyadan yalıtılmış yaşayan bilim adamı ondan büyülendi. Mektuplaşmaya karar verdiler ama Blinov mektuplarının sansürden geçirileceğini bildiğinden, bir sürü sır biliyordu, genç kadından mektuplarına bakılmayacağını bildiği Arzamas 16'daki bir arkadaşına yazmasını istedi. 1978'deki anlaşarak bu kez Karadeniz'deki Soçi tatil beldesinde tekrar buluştular. Blinov'un evliliği sadece kağıt üstünde kalmıştı. Arkadaşlıkları ateşli bir ilişkiye dönüştü. Üçüncü ve son kez 1979'da Yalta'da buluştular. Birbirlerini hala sevdiklerini, ne çare ki onlarınkisinin umutsuz bir aşk olduğunu anlamışlardı. Blinov karısını boşayamayacağını hissediyordu. Karısının peşinde başka bir erkek olsaydı iş değişirdi. Ama yoktu. Üstelik kadıncağız güzel de değildi. Ama Blinov'a 15 yıl sadık kalmıştı ve aralarındaki aşk sönmüş olsa bile hayat buydu işte. Hala dosttular. Blinov'da özellikle içinde yaşadıkları dar çevrede bir boşanmayla onu küçük düşüremezdi. Zenya başka bir nedenle bu karara karşı çıkmadı ve Blinov'a daha önce söylemediği bir şeyi açıkladı. Evlenmeleri genç adamın meslek hayatına zarar verirdi. Çünkü Zenya Yahudiydi. Bu kadarı evlenmemeleri için yeterliydi. Genç kadın İsrail'e göç etmek için daha şimdiden vize ve ruhsat bölümü OBİR'e başvurmuştu. Brejnev döneminde yeni bir kararname çıkmıştı. İki sevgili öpüşüp seviştiler, sonra birbirlerini bir daha görmemek üzere ayrıldılar. ''Zenya, bundan sonra olanları biliyorsunuz.'' dedi. ''Avusturya'daki transit kampı ve büyükelçiliğimize yapılan başvuru değil mi?''
''Evet.''
''Ya Ivan Ivanovich?'' Yalta'daki tatilden 6 hafta sonra onun çocuğunu taşıdığımı anladım. İvan burada doğdu. Bir Birleşik Amerika vatandaşıdır. Hiç değilse o özgür olarak büyüyecek. Onunla mektuplaşıp çocuğunun doğduğunu bildirdiniz mi? Genç kadın dudak büktü. Neye yarardı? O evli. Kamplardaki esirler kadar tutsak. Sadece altın yaldızlı bir hapishanede yaşıyor. Ne yapabilirdim ki? Ona her şeyi hatırlatacak mıydım? Ulaşamadıklarını özlemesine min neden olacaktım. Peki oğlunuza babasından söz ettiniz mi?
Evet, onun çok uzaklarda yaşayan büyük ve iyi bir adam olduğunu anlattım.
Fakat durum değişiyor dedi Monk yavaşça. Blinov bugünlerde Moskova'ya kadar gidebilir. Bir arkadaşım var. Sık sık Moskova'ya uçan bir iş adamıdır. Mektuplarına el konmayan Arzamas 16'daki adama yazabilirsiniz. Çocuğunuzun babasının Moskova'ya gelmesini isteyin.
Niçin? Ona ne diyeceğim ki?
Monk oğlunun varlığını bilmelidir dedi. Bırakın çocuk bir mektup yazsın. Mektubun babasının eline geçmesi için gerekeni yapacağım. Küçük çocuk o akşam yatağına yatmadan önce içten ve dokunaklı yanlışlarla dolu 2 sayfalık bir mektup yazdı. Mektup sevgili babacığım sözleriyle başlıyordu. Gracie Fields 11 Ağustos'ta öğle saatinden hemen önce elçiliğe döndü. McDonald kapısını vurunca bölüm şefini karamsar düşüncelere dalmış buldu. Konferans odasına geçtiklerinde Fields yaşlı adamın ölü yüzünün bir fotoğrafını masasının üstüne fırlattı. Ormanda çekilenlerin bir tanesi müfettiş Chernov tarafından elçiliğe getirilenin eşiydi. McDonald adamı gördün mü diye sordu.
Evet, oldukça berbat durumdaydı. Vatansever Güçler Birliği'nin merkezinde temizlikçiymiş.
Temizlikçi mi?
Doğru, ofisleri temizleyen adam. Tıpkı Chesterton'un görünmeyen adamı gibi. Her gece oradaydı ama kimse ona dikkat etmiyordu. Pazartesi ile cuma günleri arasında her akşam saat 10 sularında gelir, büroları baştan başa temizler, şafak sökmeden binadan ayrılırdı. Onun için de zavallı görünüşlü biriydi. Yoksul bir semtte yaşıyordu. Ancak kuru bir ekmek parası kazanıyordu. Dahası var.
Fields Igor Komarov'un ölen sekreteri N.I. Akopov'un öyküsünü anlattı. Temmuz ortasında yüzmek için ihtiyatsızca nehre girmiş ve bir daha çıkmamıştı. McDonald yerinden kalktı ve odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. İşimizde biz gerçeklere, sadece gerçeklere dayanmak zorundayız dedi. Ama biraz da varsayımlara başvuralım. Akopov o uğursuz belgeyi masasının üstünde bıraktı. Yaşlı temizlikçi bunu gördü, karıştırdı. Gördüğü bir şeyi beğenmedi ve belgeyi çaldı. Mantıklı değil mi?
Aksi iddia edilemez Jock. Belgenin kayıp olduğu ertesi gün fark ediliyor. Akopov kovuluyor ama belgeyi gördüğü için hayatta bırakılamıyor. Başını suyun altında tutan güçlü kuvvetli iki delikanlı ile birlikte yüzmeye gidiyor.
McDonald herhalde önce bir su fıçısının içinde boğulmuş, sonra nehre atılmıştır diye mırıldandı. Temizlikçi gelmiyor ve jeton düşüyor. Bu kez avlanan o. Ama yaşlı adam dosyayı Selya Stone'un arabasına atmıştır bile.
Niçin o Jock? Neden Selya?
Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Adam onun elçilikte görevli olduğunu biliyor olmalı. Dosyanın Bay Elçi'ye verilmesini söylemiş. Bir de bira için diye eklemiş. Ne birası bu?
Fields her neyse yaşlı adamı buluyorlar diye devam etti. Onu işkenceyle konuşturuyorlar. Sonra da işini bitirip bir yerlere atıyorlar. Peki Selya'nın dairesini nasıl bulmuşlar?
Herhalde arabasını izlemişlerdir. Buradan Selya fark etmemiştir. Onun nerede oturduğunu öğrenmiş, kapıdaki bekçilere rüşvet vermiş, arabasını aramış olmalılar. Dosyayı bulamayınca da dairesine girmişlerdir. Selya da üzerlerine gelmiş olmalı.
Fields şu halde Komarov değerli dosyanın gittiğini biliyordur dedi. Dosyayı kimin aldığını ve ne yaptığını biliyordur. Ama dosyanın dikkati çekip çekmediğini bilmiyordur. Selya kağıtları atmış da olabilirdi. Rusya'da her kaçık kalbur üstü kişilere rica mektupları veriyor. Karınca gibiler. Komarov belki de belgesinin nasıl bir etki yaptığını bilmiyordur.
Artık biliyor dedi McDonald. Cebinden sekreterlerin birinden ödünç aldığı küçük bir kaset çalar çıkardı. Sonra minyatür bir bantı içine kaydırdı. Fields bu da ne diye sordu. Bu dostum Igor Komarov'la yapılan söyleşinin tamamı. Her yüzü bir saat.
İyi ama katillerin kayıt aygıtını aldıklarını sanıyordum.
Almışlar. Ayrıca içinden bir kurşun geçirmeyi de başarmışlar. Jefferson'ın sağ iç göğüs cebinde plastik bir metal parçacıkları buldum. Kurşun cüzdana değil kayıt aygıtına çarpmış. Bu nedenle de bandın çalınması imkanı kalmamış.
İyi ama...
Aması şu... Titiz adam yolda durup değerli söyleşinin bandını çıkarıp aygıtın içine boş bir bant koymuş olmalı. Bu bant pantolon cebindeki plastik bir poşetin içinde bulundu. Sanırım zavallının niçin öldüğünü anlatıyordur, dinle.
McDonald aygıtın düğmesine bastı. Ölen gazetecinin sesi odayı doldurdu.
Sayın Başkan, dışişleri ve özellikle Sovyet Rusya'nın öbür cumhuriyetleriyle ilişkileri açısından bakılınca Rus ulusunun eski görkeminin yeniden canlanmasını nasıl sağlamayı planlıyorsunuz?
Araya kısa bir sessizlik girdikten sonra Kuznetsov çeviriye başladı. Çevirmen bitirince daha da fazla uzayan bir sessizlik oldu. Ardından halı üstünde ayak sesleri duyuldu, derken aygıtın kapatıldığını anlatan tıkırtı işitildi.
McDonald birisi kalkıp odayı terk etmiş dedi.
Derken makine yine çalıştırıldı ve Komarov'un sesinin yanıtı verdiğini duydular. Jefferson'ın kaset çaları ne kadar zaman kapalı tuttuğunu bilmelerinin bir yolu yoktu. Ama tıkırtıdan hemen önce Kuznetsov'un başkanın birazdan geleceğinden eminim dediğini duydular.
Anlayamadım dedi Fields. Oysa çok basit Gracie. Kara manifestoyu kendim İngilizceye çevirdim. Vauxhall Cross'ta masa başında sabahı ettim. Vozrojden'i, Voslava, Oteşeva cümlesini eski görkeminin yeniden canlanması olarak çeviren de benim. Çünkü anlamı bu.
Marchbanks çeviriyi okudu.
O cümleden Jefferson'ın yayın yönetmenine söz etmiş olmalı. O da bunu Jefferson'a tekrarlamıştır. Gazeteci ise bu ifadeyi dün gece Komarov'a yinelemiş. Kahrolası böylece kendi sözlerini dinlemiş gibi olmuştur. Çünkü ben de bu cümlenin daha önce kullanıldığını duymamıştım. Fields uzanıp o bölümü tekrar çaldı. Jefferson sözlerini bitirince Kuznetsov söylenenleri Rusça'ya çevirdi. Eski görkemin tekrar canlanması için Rusça Vodrojdeni Voslavu sözcüklerini kullandı. Fields aman tanrım diye atıldı. Komarov Jefferson'ın bütün belgeyi gördüğünü, Rusçasını okuduğunu zannetmiş olmalı. Böylece Jefferson'ın bizlerden biri olduğu ve ağzından laf almaya geldiği sonucuna vardı. Cinayeti sence siyah muhafızlar mı işledi? Hayır, bence Grish'in yasa dışı çevrelerdeki bağlantıları kanalıyla kiralık katil tutmuştur. Çok seri bir iş bu. Daha fazla vakitleri olsaydı Jefferson'ı sokaktan geçerken yakalayıp rahat rahat sorguya çekerlerdi. Ama katillere sadece onu susturup o kaseti geri getirmeleri söylenmiş.
Şimdi ne yapacağız, Jock?
Doğru Londra'ya gidiyoruz. Bizler biliyoruz, Komarov da bildiğimizi biliyor. Şef yazılanların sahte olmadığına kanıt istediğini söylemişti. Bu şeytani belge yüzünden iki kişi öldü. Daha ne kadar kahrolası kanıt isteyecek acaba?
17. ayrımın sonu. Sayfa 183.